Ayrım 16. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 233. Yılmaz Güney İzmit cezaevine naklediliyor. Sanıyorum 1976 yılının Kasım ayı idi. Yılmaz Güney'in dışarıdaki işlerini takip etmekte görevli Mehmet adındaki arkadaş bir akşam bizim eve gelerek Yılmaz Güney'in işlerini daha yakından takip edebilmesi ve bir takım aksamaların en aza indirilmesi amacıyla İstanbul Toptaşı cezaevine gitmek istediğini ve benim bu konuda yardımımın olup olamayacağını sormaya geldiğini, bu nakil işi yapılırsa kendisi için çok yararlı olacağını, kendisinden bana bunu iletmesini istediğini ve haber beklediğini söyledi. Hemen yakın akrabam olan ve TBMM'de görevli bulunan Doğan Üstündağ'ı arayarak bana bu konuda yardımcı olup olamayacağını sordum. Bana sabah erkenden meclise gelmemi, mecliste bu konuda yardımını alabileceğimiz milletvekilleriyle konuşmamız gerektiği cevabını verdi. O tarihte CHP tek başına iktidardaydı. Mehmet Çan da Adalet Bakanı'ydı. Ertesi gün erkenden meclise gittim. Doğan ağabey beni alıp o yılların en hızlı solcu milletvekillerinden Süleyman Genç'le Kemal Anadolu'nun yanına götürdü. Her ikisini de zaten tanıyordum. Kendilerine durumu anlattım ve yardımcı olmalarını rica ettim. Bana bir 10-15 dakika kadar beklememi söyleyerek Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yanına gittiler. Mehmet Çan kendilerine bu işin kendisini aşacağını, bunun kararını ancak Ecevit'in verebileceğini söylemiş. Onlar da bana bu durumu bugün mutlaka Ecevit'le görüşüp sonuç alacaklarını, ertesi gün tekrar kendilerine gelmemi söylediler. Ertesi gün ben meclise gitmeden Doğan ağabey beni telefonla arayarak milletvekillerinin Ecevit'le görüştüklerini ve Yılmaz Güney'in Toptaşı cezaevine naklinin mümkün olmadığını ama isterse hemen bu gece onu İzmit kapalı cezaevine gönderebileceklerini haber verdi. Bu durumu anında telefonla Fatuş Hanım'a bildirdim ve bana acilen kararlarının ne olduğunu bildirmelerini söyledim. Fatuş Hanım öğleden sonra beni arayarak İzmit'e gitmeyi kabul ettiklerini ve bunun bir an önce gerçekleşmesini kendilerini memnun edeceğini söyledi. Ben de durumu hemen Doğan ağabeye ilettim. Hemen o gece Yılmaz Güney İzmit cezaevine nakledildi. Ertesi gün gazetelerin birçoğu bu durumu tam manşet ve tam sayfa olarak okuyucularına duyurdular. Yılmaz Güney bu cezaevinde bir müddet kaldıktan sonra bir yolunu bulup Toptaşı cezaevine nakli olmuş. Bunu sonradan öğrendim. Burada açık cezaevine gitme hakkı çıkana kadar kalmış, açık cezaevi hakkı çıkınca da İmralı Adası'ndaki Tarım Açık Cezaevine gitmişti. Son Kayseri ziyaretinden sonra yoğun iş yükü ve belki de maddi olanaklar el vermediği için bir daha kendisiyle görüşme imkanı bulamadım. Ama hiçbir zaman ilişkimi de kesmedim. İletişimi onun görevlendirdiği kişilerle kuruyordum. Zaten kendisi de işimi aksatmadan yürütebilmem için gerekmedikçe onu ziyarete gitmemi istemiyordu. Aramızdaki iletişimi bu kişilerle kuruyorduk. Bunlar ya bana geliyorlar ya da telefon ediyorlardı. Yani bir araya gelmesek de birbirimizin her anından haberdar oluyorduk. Tahliye kararı Yargıtay'da bozuluyor. 15 yıl ağır hapis cezası. Hem işlerimi hem de aile düzenimi yoluna koyup yoğun bir şekilde çalışırken bizim davada taraf olanlar davayı temyiz ettiler. Bu temyiz neticesinde dava biri usul yönünden olmak üzere iki kez bozuldu. Her iki bozulma sonrasında mahkeme verdiği kararda ısrar etti. Üçüncüsü, ceza davaları genel kuruluna gitti. Bu kurulda lehimde ve aleyhimdeki oy sayısı eşit olmasına rağmen, kurul başkanı Ö. Altay Egesel aleyhimde oy kullandığından benim mahkumiyetim kesinleşmiş oldu. Bu karar sonrasında davayı gören mahkeme, bana 15 yıl ağır hapis cezası verdi. Ceza genel kurulunun verdiği karara başka itiraz merci olmadığı için karar kesinleşmişti. Ceza davaları genel kurulu bozma kararı verdiğinde, ben cezaevinde olmadığımdan bu verilen hapis cezasını çekmek için gidip teslim olmadım. Bizim davanın bozulacağı ve tekrar cezaevine gireceğimiz aklımızın ucundan bile geçmediğinden, kendimizi işimize vermiş, bu arada İstanbul'dan oldukça büyük sayılabilecek iki tane iş almıştık. Daha işe başlamadan, bu olay meydana gelince ne yapacağımı bilemez bir halde şaşkına döndüm. Bu duruma nasıl bir çözüm bulacağım diye düşünürken, bütün ailesini tanıdığım, bu işleri yapan bir arkadaşımın oğluna durumu açtım. Ve bu aldığım işleri ortak yapmayı teklif ettim. Çok kısa bir süre içinde teklifimi kabul ettiğini, ancak bu işleri başka bir arkadaşın da ortak olması durumunda yapmayı düşündüğünü karşı teklif olarak bana iletti. Çarem yoktu, kabul etmek zorunda kaldım. Bu Bu yeni ortaklarımın her ikisi de ODTÜ mezunuydu ve o dönemin en hızlı devrimcilerindendiler. Aynı zamanda birlikte yattığım birçok cezaevi arkadaşım da sınıf arkadaşlarıydılar. Birinin adı Mustafa Özsüt, diğerininki ise Ali Torun'du. Mustafa Özsüt'ün babası, o tarihlerde CHP İsparta milletvekili, Ali Torun'un babası da ilk devlet planlama teşkilatı müsteşarı, hali hazırda da şişe ve cam sanayi yönetim kurulu üyesiydi. Bunlar bu işi üç eşi sermayeli bir şirket kurup bu şirket marifetiyle yapalım dediler. Bu şirketin sermayesi 3 milyon lira olacaktı. Her birimiz bu şirkete birer milyon lira sermaye koyacaktık. Bunların sözde devrimci olmaları, cezaevinde yattığımız bir sürü arkadaşımızın sınıf arkadaşı olmaları ve babalarının böyle bir konumda bulunması benim bunlara güvenmeme yetiyordu. Bu nedenle söylediklerini hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Her üçümüz de şirkete taahhüt ettiğimiz parayı peşin yatıracaktık. Elimde avucumda ne kadar para varsa onlara verdim. Kalanını da Ankara'nın aşağı ayrancı semtindeki dairemle arabamı satarak temin ettim. Bu devrimci ve muteber aile çocukları kendilerinin ödemesi gereken parayı şirkete ödemek şöyle dursun. Benim paramla biri o yıllarda Londra'da, diğeri de aynı şekilde Amerika'da yüksek lisans yapan eşlerini ziyarete gidiyorlar. Bu yetmiyormuş gibi sıkıştıkça bankalardan borç alıp şirkete yığınla borç batağına saplıyorlar. Böylece yıllar yılı dişimle tırnağımla meydana getirdiğim bütün mal varlığım uçup gitmiş oluyor. Yargıtay hakkımdaki beraat kararını bozduktan sonra davayı gören mahkeme bana 15 yıl ağır hapis cezası verdi. O günlerde gazetelerin tamamı her gün çarşaf çarşaf af haberleriyle dolup taşıyordu. Bu haberlerde sözü edilen affın çok yakın bir tarihte çıkacağına inanarak cezamı çekmek için gidip teslim olmadım. O tarihteki infaz yasasına göre 15 yıl cezanın hapiste kalma süresi 8 yıldı. Buna göre daha yatmam gereken 6,5 yılın üzerinde cezam vardı. Bu küçümsenmeyecek bir süreydi. Yakında af çıkacağına göre boş yere gidip hapis yatmanın gereği yoktu bana göre. Bu düşüncelerle geleceğimizi bu doğrultuda yönlendirme yolunu seçtik. Daha önce de değindiğim gibi İstanbul'dan iki büyük iş almış ve bu işleri çok güvendiğim devrimci, muteber ailelere mensup iki gençle yapma kararı almıştım. Yeni iş ortaklarımla İstanbul Zeytinburnu'nda aldığımız işin imalatını yapmak için bir arazi bulup burayı imalat yapmaya hazır hale getirdik. Bir hayli uğraştan sonra imalata başlandı. Yeni ortaklarım bu işlerde deneyimli olmadıkları için burası tam randımanla faaliyete geçene kadar şantiyeyi benim idare etmem kararlaştırılmıştı. Böyle de yapıldı. Bilindiği gibi ben Ankara'da oturmaktaydım. Ceza aldıktan sonra Ankara'da oturmam artık imkansızdı. Bu nedenle evi İstanbul'a taşımaya karar verdik. Bir taraftan şantiye işlerini yürütürken bir taraftan da oturacak bir eve bakmaya başladım. Sonuçta Bahçeli Evler Siyavuşpaşa'da bir daire buldum ve buraya taşındım. Bu evde 3 sene kadar oturduktan sonra emniyet beni burada oturduğumu tespit etmiş, az kalsın yakalanıyordum. Yakalanmaktan son anda kurtuldum ve bu sefer Küçükçekmece Menekşe'de yeni bir ev kiraladım. Yakalanana kadar bu semtte oturdum. Ceza aldıktan yakalandığım tarihe kadar yaşadıklarıma fazla değinmek istemiyorum. Eğer o dönemde yaşadıklarımı ayrıntılı bir biçimde yazmaya kalkarsam bu kitap kolay kolay bitmez. Bu nedenle kısaca geçmek istiyorum. Ancak ömrüm vefa eder de birkaç yıl daha yaşarsam o yıllarda yaşadıklarımı da ayrı bir kitap olarak kaleme almak istiyorum. Evi İstanbul'a getirdikten sonra yeni ortaklarım benim şantiyede görünmemin tehlikeli olacağını, hem benim hem de kendilerinin başlarının belaya girebileceğini söyleyerek beni iş yerinden tamamen uzaklaştırdılar. Bununla da kalmayarak geçimim için her ay vermeyi taahhüt ettikleri parayı da aksatmaya başladılar. Bu aksama zaman içinde paranın tamamen kesilmesine kadar vardı. Onlarla oturup karşılıklı konuşamıyordum. Bu amaçla bir araya geldiğimizde bana karşı tehditkar bir tavır alıyorlardı. Fazla üstlerine varamıyordum. Bu durum benim geçim sıkıntısı çekmeme neden oluyordu. Elimde son dönemde hem yazıhane hem de ev olarak kullandığım daire kalmıştı. Akrabam ve avukatım olan Mehdi Bektaş'ı çağırarak buranın arkadaşım olan Nuh Kocaman adındaki kişiye satışını yapmasını söyledim. Bu daire o günün parasıyla 700 bin TL'ye satıldı. Benim son dairede satıldığında Mehdi bekardı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemiyordu. Aynı bir oda çalıştıkları Hürriyet isminde bir meslektaşı vardı. Bunların birbirlerine yakınlık duyduklarını seziyordum. Daire satıldıktan sonra Mehdi parayı alıp İstanbul'a geldi. Parayı bana verdikten sonra bu paranın 200 bin TL'sini ayırıp ona Bak Mehdi kardeşim, biliyorsun ki ben şu an kaçak olarak yaşıyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ben isterdim ki sen evlenirken yanında olayım ama bu aşamada bu hemen hemen imkansız gibi. Onun için bu paranın 100.000 lirasını sana düğün hediyesi olarak veriyorum. İmkanım olsa daha fazlasını vermek isterdim ama durumu sen de biliyorsun. Şu 100.000 lira da listedeki arkadaşlara dağıtılacak. Bu paraları onlardan borç aldım. Lütfen bu lisedeki arkadaşlara bu paraları en kısa zamanda ulaştır. Onlar bana en dar zamanda yardım ettiler. Bu iyiliklerinin altında kalmayayım, beni mahcup etme diyerek listeyi ve 200.000 lirayı tekrar kendisine iade ettim. Kendisi için verdiğim para onun avukatlık ücreti için değildi. O tarihlerdeki en yüksek avukatlık ücreti 25.000 liraydı. Mesela Uğur Alacakaptan, o söylediğim miktardaki ücrete davalara bakıyordu. Gerçekten de onu ve diğer gençleri çok sevdiğim için her türlü olanaklarımı onlar için kullanırdım. Bu değerli ve çok sevdiğim Mehdi kardeşim, borçlarımı dağıtması için verdiğim paradan sadece en az borç tutarı olan 10.000 lira kadar parayı alacaklıya veriyor. Diğer 90.000 lirayı da kemale afiyetle yiyor. Ben de borçlarım ödendi diye gönül huzuru içinde oluyorum. Nice sonra bunu öğrendiğimde her onurlu insan gibi dünyalar başıma yıkılıyor. Bu aptallığımdan dolayı kendime binlerce lanet yağdırıyorum. Cezayı alıp İstanbul'a yerleştikten sonra uzun zaman Yılmaz Güner'le irtibatım kesilmişti. Onunla ilgili haberleri ancak basın kanalıyla takip edebiliyordum. Bir gün Taksim'de Sıra Serviler Caddesi'nde yürürken karşıma Ulucanlar'da beraber yattığımız Binali Akpınar çıktı. Birbirimizi sarılıp öpüştükten sonra kendisinin cezaevinden firar ettiğini, şimdilerde Kazım Akpınar kimliğiyle dolaştığını ve Yılmaz Güney'in işlerini yürüttüğünü söyledi. Kendisini alarak bizim eve götürdüm. Ona benim durumumu bütün ayrıntılarıyla anlattım ve bu durumu Yılmaz Güney'e iletmesini söyledim. Binali ile karşılaştıktan sonra Yılmaz Güney ile bağlantımız tekrar eskisi gibi normale döndü. Binali en geç haftada bir bize geliyor, Yılmaz Güney'den haberler getiriyor, benimle ilgili haberleri de ona götürüyordu. Yılmaz Güney açık cezaevine çıkıp cezasını İmralı açık tarım cezaevinde tamamlamaya başladıktan sonra infaz yasasının hükümlerine göre kullanması gereken ilk izninde oğlu Yılmaz'ı sünnet ettirdi. Bu sünnet öncesinde Binali bana gelerek Yılmaz Güney'in beni sünnette mutlaka görmek istediğini ve buluşacağımız gün öğleyin saat 12'de beni Kadıköy vapur iskelesinde bekleyeceğini söyledi. Her türlü riske rağmen bu daveti seve seve kabul ettim. Ama gelin görün ki o gün sözleştiğimiz yerde Binali ile buluşamadık. Ben mi yanlış anladım, o mu yanlış yerde durdu bilmiyorum. Öğle vakti saat 12'den 15'e kadar Kadıköy iskelesi çevresinde dönüp dolaştığım halde bu buluşmanın gerçekleşememesi beni yaşamım boyunca çok ama çok üzmüştür. Tehlikesi ne olursa olsun o gün o sünnet töreninde bulunmak benim için yaşamımın en mutlu günü olacaktı. Bu içimde bir ruhte olarak durmaktadır. Binali ile her buluştuğumuzda bana Yılmaz Güney'in mutlaka yurt dışına kaçmak istediğini, bunu gerçekleştirmek için Türkiye ile kaçakları iade anlaşması bulunmayan bir devletin varlığından haberimin olup olmadığını, varsa böyle bir kaçışa yardımcı olup olamayacağımı soruyordu. Ben de böyle bir devletin olup olmadığını bilmediğimi, o anki özel durumum nedeniyle ona bu konuda yardımcı olmamın imkansız olduğunu söylüyordum. Yılmaz Güney bir müddet İmralı Tarım Açık Cezaevinde kaldıktan sonra sudan bir bahane ile onu Isparta Yarı Açık Cezaevine gönderdiler. Burada cezasını tamamlarken ikinci izin hakkı geldiğinde onun yurt dışına kaçışını sağlayacak her türlü ayarlama yapılmıştı. Bu ayarlamayı yapanın şair ve yazar Nihat Behramoğlu olduğunu başından sonuna kadar biliyordum. Kaçışına bir hafta kala Binali bana gelerek her şeyi anlattı. Bu durumu Sayın Nihat Behramoğlu, Yılmaz Güney ile Yasaklı Yıllarımız adlı kitabında en ince ayrıntısına kadar anlattığı için onun adını buraya yazmakta sakınca görmedim. Yılmaz Güney'i seven herkesin bu kitabı okumasını öneririm. Onun hakkında yazılmış en gerçekçi ve en doğru bilgileri bu kitapta bulma imkanı vardır. Bu vesileyle Sayın Nihat Behramoğlu'na böyle bir kitabı Yılmaz Güney sevenlerine sunduğu için binlerce teşekkür ediyorum. Yılmaz Güney'in Avrupa'ya gittikten sonra neler yaptığını uzun uzun yazmama gerek yok. Çünkü o dönemde olayları birebir yaşamadım. Bunu Sayın Nihat Behramoğlu sözde edilen kitabında en doğru biçimde anlatmıştır. Ben bu yazılanların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak ben onun Avrupa'da neden bu kadar erken hayatını kaybettiği konusundaki düşüncelerimi buraya aktarmayı bir dostluk ve arkadaşlık görevi sayıyorum. Bu belge niteliğindeki anılarımda sık sık belirttiğim gibi Yılmaz Güney midesinde ülser olan ve hastalığın verdiği acılarla yaşayan birisiydi. Buna rağmen kendisine bakmaz ve perhizine dikkat etmezdi. Bu nedenle kendisiyle sık sık tartıştığımız, hatta onunla olan dostluğumuza son vereceğimi söylediğim münakaşalarımız çok olmuştur. Bunu yeri geldiğinde dile getirmiştim. Avrupa'da yaşamaya başladıktan sonra hem iş yoğunluğu hem arkadaş ve dost sofralarındaki içki muhabbetleri hem de alışkanlık haline getirdiği Paris'ine dikkat etmemesi onun aramızdan erken ayrılmasına sebep olmuştur. Bu hem eşi saygıdeğer Fatoş Hanım'ı hem çocuklarını hem de onu seven hepimizi çok üzmüştür. Keşke o sık sık söylediği gibi 98 yaşına kadar yaşasaydı. Yılmaz Güney Paris'te yaşamaya başladıktan sonra bana birkaç kez haber gönderdi ve Paris'e götürülebileceğimi söyledi. Ancak ben bu teklifi olumlu bakmadım çünkü cezaevinden çıktıktan sonra evlenmiştim ve bu evlilikten iki çocuğum dünyaya gelmişti. Zaten diğer çocuklara da yeterince dal kol olamamıştım. Bunların da aynı duruma düşmemesi için kaçak da olsa Türkiye'de yaşamayı uygun gördüm. Benim kaçaklık dönemim yaklaşık 8 yıl sürdü. Bu zaman içinde oldukça sıkıntılı günler geçirdim. Adeta varlık içinde yoklukla pençeleşiyordum. O keskin devrimci ortaklarım benim verdiğim paraları çarçur etmiş, sermayeyi sıfıra indirmişlerdi. Öyle zaman oldu ki tek kuruş para vermedikleri gibi Tayyip'te bulunduğumda beni şikayet edip yakalatmakla tehdit ediyorlardı. Her şeye rağmen yaşamam ve ailemin nafakasını temin etmem gerekiyordu. Hiç anlamadığım ve balıkçılığın B'sini bile bilmediğim halde Galata Köprüsü'nde teknesi olan Bursalı Adnan isimli bir arkadaşla tanıştıktan sonra bu arkadaşım kanalıyla bir balıkçı teknesi alıp olta balıkçılığı yapmaya başladım. Bu işi yaparken ilk günlerde çok zorlandım ama sonraları bu duruma da alıştım ve çok iyi bir balıkçı oldum. Bu arada ismimi de değiştirerek Osman Özdemir kimliğiyle dolaşmaya başladım. Biliyorsunuz, daha önce belirtmiştim, Osman Özdemir benim eniştemdi. Onun nüfus kağıdını alıp üzerindeki resmin yerine benimkini yapıştırarak kullanmaya başladım. Bundan dolayı da yakalanana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Kaçak yaşamaya başlamadan önce büyük kızım evlenmişti. En küçük oğlumuzu o yanına aldı. Eşinin Samsun'da mobilya atölyesi vardı. Büyük oğlum Cengiz de eniştesinin atölyesinde çalışmaya başlamıştı. Bizim yanımızda ilk eşimden olan sadece İsmail isimli kızım kalıyordu. Bazen iyi, bazen sıkıntılı bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Yeni mesleğime ve yeni çevreme alışmıştık. Her şey olağan bir şekilde devam edip gidiyordu. Oturduğumuz semt kenar bir semtti. Öyle tanıdıkların gelip geçtiği ya da ikamet ettiği bir yer değildi. Bu semtte herkes beni Osman olarak biliyordu. Komşularla da yeni meslektaşlarımla da ilişkilerimiz çok iyiydi. Yani özet olarak söylemek gerekirse çok iyi olmasa da yaşamımızı sürdürüyorduk. Yakalanmamdan takriben 10 ay kadar önce, yani 9 Eylül 1984 günü yine her zamanki gibi erkenden kalkmış, balığa çıkmak için hazırlık yapıyordum. O güne kadar hiç yapmadığım bir şey yaparak televizyonu açıp sabahın ilk haberlerini dinlemeye başladım. Televizyonu açmamla olduğum yere kül gibi yığılıp kalmam biri oldu. Televizyon ilk haberinde Yılmaz Güney'in Paris'te yakalandığı mide kanserinden kurtulamayarak yaşamını yitirdiğini duyuruyordu. Nice sonra kendime geldiğimde ne balığa gidecek ne de kıpırdayacak hal kalmıştı bende. Günlerce bu haberin şokunu atamadım üstümden. Şaşkındım, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Yeryüzünde en sevdiğim insanlardan birisi vefat ediyordu ve ben onun için hiçbir şey yapamıyordum. Yılmaz Güney çok sevdiği eşi Fatoş Hanım'a yazdığı mektupların birinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Hayat bize mutlu olma hakkı vermedi sevgili. Biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz, acısını acımız yaptık. Evet, yaşamı boyunca halkının üzüntüsünü kendi üzüntüsü, acısını kendi acısı yapan, kıymetini bilmeyen bu halk için yaşamı boyunca sürüm sürüm süründürülen bir yiğit, çok sevdiği halkından ve yurdundan uzak ellerde bu dünyadan göçüp gitmişti. Yurdunun gerçeklerini sergilemiş, arkasında belgeler ve unutulmaz bir yaşam bırakmıştı. Onu yaşamım boyunca minnet, şükran ve saygıyla anacağım. Avni Bektaş, 13 Temmuz 2008. 16. ayrımın sonu, sayfa 246.